Katre-i Matem, İskender Pala, 36. ayrım. 58. sual. Ne dedin sen? Salacak kıyısında Üsküdar Sarayı'ndan sevgili şehrini saran dumanlara bakarken, yaşadığı derin üzüntüyü hayatının hiçbir döneminde yaşamamıştı. Her tarafını oya oya işlemek için çeyrek yüzyıldır uğraşıp didindiği, sahillerini kasırlarla, meydanlarını çeşmeler ve sebillerle donattığı, devlet hizmetinin yürümesi için zarif binalar yaptırdığı şehri yanıyordu. Haliç'ten esen Poyraz ile kendi doğup büyüdüğü Topkapı Sarayı'nın üstünden aşan dumanlar arasında bütün ömrü kara düşünceler içinde akıp geçti. Daha 4 ay evvel Galata ve Kasımpaşa civarında yine böyle dumanlar görmüştü bu şehir. Ardı ardına neydi bu yangınlar? Şehirde lanet büyüyor muydu yoksa? Bunlar birer ilahi ikaz olabilir miydi? Eğer öyleyse kendisi bunda ne kadar suçluydu? Tevbe etmesi gereken neleri vardı? Halkın bilip de kendinin bilmediği suçları nelerdi? Büyük dedesi Muhteşem Süleyman Kanuni, "Saltanat dedikleri ancak cihan kavgasıdır," demişti bir şiirinde. Ama bu gördüğü kuru bir cihan kavgasından öte bir şeydi. Bu gördüğü yozlaşmanın, kokuşmanın iğrenç yüzüydü. Eski sarayın bahçesindeki yangın kulesinin işaret sancaklarına göre şehirde ateş büyümeye devam ediyordu. İlk gelen haberler Balat'ta başlayıp Cibali, Yavuz Selim ve Fatih civarında devam ettiğini söylüyorlardı. Yangının önlemini almakta, söndürmekte Yeniçeri ortalarıyla Tulumbacı Teşkilatı'nın vazifesiydi. Lağımcıların bir an evvel yangının önünde istihkamlar oluşturması gerekiyordu. Ahşap güzeli İstanbul'un her yanı çıra gibiydi. Bir tutuştu mu evden eve, çatıdan çatıya kıvılcımlar uçuşması yetiyordu. Bunun için bazı evlerin boşaltılması, bazı ağaçların derhal kesilmesi ve yangının kontrol altına alınması gerekiyordu. Böyle durumlarda tulumbacılar dört bir yana koşuşturuyor, çok yoruluyorlardı. Lakin yangını tutmaktan ziyade yanmakta olan evlerden yükte hafif, pahada ağır eşyalar kurtarıyorlar. Çok zamanda bunları sahiplerine vermek yerine kendi depolarına sevk ediyorlardı. Son yıllarda İstanbul Türkçesinde yangından mal kaçırma diye bir deyim bile türemişti. Velhasıl şu isyan günlerinde Yeniçerilerine de tulumbacılarına da güvenemeyeceğini biliyordu. Yeter ki insan vicdanını razı etsin. Sultan gözünden yaşlar süzülürken yangından sonrasında düşünüyordu. Bunca harikzedeye el uzatmak, onlara kereste ve taş yardımı yapmak, hatta bazılarının evlerini sil baştan inşa ettirmek gerekecekti. Hep böyle olmuştu. İstanbul ne zaman yansa yahut depremde yıkılsa sultan şehri yeniden imar eder, devlet hazinesinden pek çok masraf yapardı. Ama bu sefer hem hazine boştu hem de isyan felaketinden yangın felaketine bir para kalmayacağı benziyordu. Asya ile Avrupa'nın göz bebeği, bütün doğulu ve batılı gezginlerin o güne kadar gördükleri en güzel şehir olan İstanbul elden gidiyordu. Konaklarıyla, yalılarıyla, kasırları ve bülbül yuvası evleriyle rengarenk İstanbul, alevlere eşkıya arasında parçalanıyor, yağmalanıyor, didikleniyor, çekiştiriliyordu. Selman Abdal'ın verdiği bilgilerden sonra gözüne uyku girmemişti. Şüphesiz Boğaziçi'nin iki yakasında bu gece uyumayan çok kişi vardı. Et meydanında ve at meydanındaki ihtilalciler ile sarayda korumasız kalan hanedan halkı, Bostancı ve Zülüflü Baltacı koğuşu erleri ve Enderun'un eli silah tutar gençleriydi bunlar. Öte yanda oda başı, baş eski, baş karakollukçu bölümlerinde de gözler kırpılmadan ne olacağı bekleniyordu. Aynı sıralarda sultanın hemen yan odasında Üsküdar Sarayı'nın cumbalı kabul odasında padişah hazretlerini bekleyenlerin hepsi muhatap olacakları sorulardan dolayı tedirgin, sinirli ve huzursuzdular. Vezir hazretleri hepsini karşısına almış adeta öfke kusuyordu. İlk lanetli bakışı ayaklanan Yeniçerilerin en tepesindeki adama, Yeniçeri ağasına takıldı. Daha dün şehzade başındaki kışlada neferleri küfür ile azanı, eski düzen bozanı naraları atarken höt demiş olsaydı bugün bunlar yaşanıyor olmayacaktı. Onun ardında sanki gizleniyormuş gibi başı önünde eğik bekleyen Kaptan-ı Derya Abdi Paşa. Eğer dün ihtilali haber alır almaz gemilerinden biriyle Haliç'e varsa ve tersanedeki neferlerini meydana sevk etseydi, bu isyan yine dağılıverirdi. Demek o da cılk çıkmış, başından korkmuştu. İstanbul Kaymakamı Mustafa Paşa'nın gafletine ise hiç diyecek yoktu. Ulemaya haber yollasa, medreselileri teskin etse, halka birkaç telkinde bulunsa serseriler yandaş bulamaz, korkarlardı. Sadaret ketüdası Mehmet Paşa gerçi dün de Üsküdar'daydı ama İstanbul'dan ayrılırken Tomruk Emin'in kulağını çekmiş olsaydı kimse bu cesareti kendinde bulamazdı. Vezirin öfkesi bütün bunları yüzlerine vuracak şekildeydi. Bre siz misiniz devlete aliyenin güvendiği adamlar? Bu milleti biz size mi emanet etmişiz? Nerede ordunun gücü? Hani donanmanın etkisi? Nerededir kuvvetleriniz? Şehrimde yılanı, çıyanı, akrebi, iti, hergelesi, kurdu, kuzgunu, boşanmış. Benim kanım donuyor, etimi kesiyorlar. Siz baş yerde, göz yumulu, öyle mi? Başlar gerçekten de yerdeydi. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Neden sonra İstanbul Kaymakamı Mustafa Paşa bir şeyler mırıldandı. Efendimiz, eşkıyayı dize getirmek kolay. İlla ki adamlar, davamız şeriat üzeredir diyorlar. Şeriat davasında olanın derdi padişah tarafından dinlenmeden üzerlerine kılıç çekmek caiz olmaz. Vebali büyüktür. Efendi, bu sözü Şeyhülislam söylese anlarım. Yoksa sen üzerine düşen vazifeyi yapmıyor, bir de bana fetva mı veriyorsun? Haşa efendimiz, 100.000 kere haşa. Emrediniz, kellelerini koparıp önünüze atalım. Yapabileceğini söyle efendi, senin cirmini biliriz. Haliç'te toplarım, amadedir efendimiz. Abdi Paşa'nın bu cümlesi veziri iyice öfkelendirmişti. Şehri topa tutmak mıdır teklifin, ahmak herif? İsyancı diyerek masumları öldürmekten mi bahsediyorsun? Devletin geleneğinde olmuş mudur böyle bir şey? Bu mudur devlet adaleti? Sonra da Yeniçeri ağasına bağırdı. Meclisten meclise dolaşmışsın dün efendi. Yaveler yemişsin, haberlerini aldık. Hele şehri kollamak değil miydi vazifen senin? Şimdi çek cezanı da aklın başına gelsin. Kaymakam Mustafa Paşa araya girdi. Aman efendimiz, şimdi ceza vakti değil, çare vaktidir. Bağışlayınız. Paşa, böyle soysuzlarla mı düzene girer devlet? Bunlara güvenirsen yarın eşkıyanın başında sana karşı bayrak çekerler. Derhal götürülsün. Aman efendimiz, paşa sözümü kesme bir kere daha. Yerine tedbir bul yeter. Dumanlar tüten şu şehirde canlar yanıyor, kan dökülüyor, belki bedenler burçlarından sökülüyor. Ta şuracığımda bir ateş tutuştu. Bu herif dün gece padişahı halledelim diye sıçıp sıvamışken tutalım mı şimdi el üstünde? Söyle paşa, hünkârımız bunu duyarsa sana da bana da siyaset etmez mi? Nimete böyle midir teşekkür? Derhal götürülsün, işte o kadar. Adalet, hukuk, kanun yok mu ülkede? Ali Osman'a vezir olan ben, kuru gürültüye boyun eğecek kadar aciz miyim zannediyorsun? Mustafa Paşa, vezir hazretleri son cümlelerini söylerken, muhafızların yanında kapı kenarında bekleyen arz ağasını yanına çağırıp Yeniçeri ağasını işaret ederek kulağına fısıldıyordu. Efendiyi götürün, misafir edinin, yarın başka şehre sürülecektir. Bu sırada içeriye soluk soluğa bir haberci girdi. İzin veriniz haşmetlim, arzım var. Bre kalk, söyle çabuk, nedir? İspirizade efendimiz, bir de Nemçi Hasan kulunuz. Ne oldu, öldüler mi, öldürüldüler mi? Daha kötü efendimiz, daha kötü. Bre söyle. İsyancılara kalışıp ele bayrak almışlar haşmetlim. Şimdi de kapınıza gelmiş hünkârımızdan ayak divanı isterler. Of of, işte bu haber kötü efendiler. Şimdi halk da düşer bu hezelenin peşine. İçi düşman, yüzü dost köpekler. Vezir daha yumuşak bir ses tonuyla devam etti bu sefer konuşmaya. Efendiler, ağalar, beyler, devlet-i âliye uğruna can feda. İstanbul'a canlar feda. Elan ikisi de tehlikededir. Caddelerde alevlerle zulüm birlikte akıyor. Timarlılar ve sipahiler, torlaklar ve solaklar, kadın, erkek, çoluk, çocuk. Bozgun başlamadan söndürelim fitne ateşini. Dün geç kalınmış gündür, bugün artık çaresine bakılmalıdır. Dışarıdakileri almadan içeri söyleyin ağalar. Makul bir talep var mı ortada? Nedir eşkıyanın istediği? Efendimiz diye söz aldı Abdi Paşa. Eğer bozgun halka sirayet ederse bir de halk takılırsa peşlerine, dostlar kötülükte düşmanları geride bırakır alimallah. Bir çare bulmalı hemen. Evet ya, devletluların gözlerini gaflet boyamış. Zevkü sefa alemlerinde diyor halk. Efendiler, hepimizde kabahat var bu işte, itiraf edelim. Lakin şimdi kabahatten ziyade çare düşünmeliyiz. Bu sırada salonun kapısında bir hareketlenme oldu. Padişah 3. Ahmet gözyaşlarını silerek içeriye girdi. Salondakileri tek tek gözleriyle azarlarcasına kontrol etti. İsyandan ve yangından dolayı hesap sorabileceği devlet erkanı neredeyse tamamı ayakta bekleşiyorlardı. O anda pek çoğu tavan çökse de altında kalsak diyecek durumdaydılar. Dizleri titremeye başladı. İlk defa sultanı bu derece öfkeli görüyorlardı. Lala diye başladı hünkâr. Nedir bu hal? Yeniçeri palaya el attı diyorlar. Çardak kolluğu çorbacıları, Ali Osman tahtını alt üst edip İstanbul'u yere gömeriz derlermiş. Görüyor musun? Şehrimde yerle göğün arasında kara dumanlar kapladı. Nerede senin tedbirin? Yeniçeri kullarımız neredeler? Hacı Bektaş nimetiyle beslenen o nankörler ne yapar şimdi? Rodos'u alıp Belgrad'a giden asker nerede şimdi? Mohaça Burç ve Budin'e beden asker nerede şimdi? Hani Kosova'da, Varna'da, Nibolu'da atamız Yıldırım'a, Yavuz'a şan veren o erler? Eğer hala o er değilse bu asker, eğer hala bu asker değilse o er, söyle Lala, nedir tedbirin senin? Vezir kıpkırmızı olmuş, kendi memurlarının önünde başını yere eğmiş, adeta kıvranıyordu. Sultanın cümleleri meclisin ortasına bir gülle gibi düşmüştü. Vezir o güne kadar kullanmadığı bir hitap uslubuyla ve boynunu bükerek ''Haşmet Mab Efendimiz'' diye yalvardı. Sesinde onu yumuşatmaya çalışan bir üslup vardı. Birkaç saniye duraksayıp anlattı. ''Haşmet Mab Efendimiz, İspirizade kulunuzla Nemçe Hasan Ağa kulunuz huzurunuza kabul için Üsküdar'ı geçmişler.'' Şehirdeki yangını söndürmeye belki bir çare bilirler. Eğer dinlemek isterseniz huzura aldıralım. Bakalım ne isterler, nedir maksat? Sultan eliyle gelsinler işareti yaptıktan sonra yine uzunca bir süre sessizlik oldu. Kimse başını yerden kaldırmak istemiyordu. Nihayet İspirizade ile Nemçe Hasan Ağa huzura girer girmez etek öpüp yere kapaklandılar. Padişah onların elinden eteğini çekerek bağırdı. Bre, riyakarlığın lüzumu yoktur. Kibirle övgü birlikte bulunmaz. Halinden memnun olmayıp azgınlık yapmakla huzur sağlanamaz. Şimdi söyleyin, benimle ne söyleşmek istersiniz? Veli nimetimiz, devletli efendimiz, görüyoruz ki üzülmüşsünüz, kederdesiniz. Asla bu değildir meramımız. Zira kullarınızın sizden değildir şikayeti. Onlar sizi kıyamete kadar sayarlar. Biz dahi kullukta sadığız. Güzel, nedir o halde meramınız? Devletlularınız azmış ve kudurmuştur. Meramımız buna son verilmesidir. Ülkenizde çirkef işler temiz vicdanları vuruyor. Fakir kullarınız hayli zamandır cefada. Sabır sınırı geçildi ve kaybolup gitti. Bağrı yanınca feryat edene şaşılmaz elbette. Veziriniz miras yedidir, nankör ve arsızdır. Bre, ağzından çıkanı kulağın duyar mı senin? Duyar hünkârım. Damadınız halkınızın derdini dert bilmez. Çevresini bir yığın hezele sarmıştır. Bre, küstah sefil. Ben küstah ve sefil olabilirim hünkârım. İlla ki söz sahibi devletlularınız sizden habersiz köprülerin altından sular akıtırlar. Ahali perişan, açlık, sefalet, rüşvet, diz boyu. Zengine kemiksiz et, fakire arpa suyu düşmede. İran'dan gelen haberlere bakınız. Karadeniz'de gazileri taşıyan gemiyi kendileri batırmışlar. Sadabat kasırlarında lale rengiyle örtülür oldu günahlar. Bre, yeter, başını almayayım senin. Dışarıdakiler ne ister onu söyle. Vezirinizi hünkârım, vezirinizi. Sultan hiç bu cümleyi duymamış gibi salonun kapısıyla penceresi arasında gidip gelirken Vezir telaşlanmış, yere yığılmış, sayıklıyor, hafaganlar geçiriyordu. Sultan kısa birkaç adımdan sonra döndü, kararını vermişti. Herkesin şaşkın bakışları arasında tane tane mırıldandı. "Gidin söyleyin eşkıyaya, vezirimi azledeceğim. Ulufelerine birkaç altın da ilave ettireyim. Lakin bitirsinler bu arbedeyi, şehrim yanıyor benim. Fitne ateşinden büyük bir ateş bu, ciğerim yanıyor benim. Bir de ketüdağınız ve kaymakam paşalar hünkârım." Bu sefer mecliste adı söylenenler birer birer titremeye başlıyor. Adı söyleyemeyenler de rahat nefes alıyordu. İspirizade pervasız çıkmıştı. "İstediklerini vermezseniz dağılmayacaklardır hünkârım. Artık ben bile durduramam onları. Bunlar hükümetinizdeki ateşi tutan maşalarmış. Eşkıya öyle bağırıyor. Peki efendim, onları da azledeyim. Yeter ki dursun şu uğultular." "Azil değil hünkârım, kendilerini isterler. Ne dedin sen?" Bu cümleden sonra Sultan Ahmet'te bulunduğu yere yığılıp kaldı. İsyancılar adını andıklarında kellelerini istiyorlardı demek ki. "Vezirim damadımdır, kızımın kocası. Nasıl istersiniz kellesini onun ve ben nasıl veririm? Ferasetli, tedbirli, bilge, asaf vezirdir. Onun gibisi cihana 100 yılda bir gelir. Hele İstanbul kaymakım, benim en eski hizmetkarım, nasıl feda ederim? Hünkârım, bize eşkıya dersiniz ama eşkıya sarayınızdadır. Bir elde yağ, ötekinde bal. Ama halkınız aç. Bütün görevlerin başında veziriniz ya damadı ya yeğeni oturmakta. Taşra valileri sizden ziyade onu tanır, ondan korkarlar. Siz onları sürseniz ve zindana atsanız bile kediye ciğer emanet etmiş olacaksınız. O yüzden kıyam edenler yalnız baldırı çıplaklar değil. Ülkenizi yönetecek insanlardır. Kullarınız Hacı Bektaş demine, devranına hu demiş kazan kaldırmıştır. Bir ucunda asker, diğer ucunda ulema ve hocalar vardır. Bunda artık vezirlerin, kocaların hesabı yapılmaz." İspirizade bunları söylerken dışarıdan müthiş bir uğultu duyuldu. Sanki bir mucize gibiydi. Sanki biri onun ne konuştuğunu biliyordu, ona göre isyancıları yönlendiriyor, bağırtıp çağırtıyordu. "Veziri istemezük, ketüdayı istemezük, kaymakamı istemezük." Sultan elini çenesinde sinirli ve üzgün gezdirirken mırıldandı. "Kullarım ateşe yanıyorlar ha? Veziri istemeyenler de bari yanık kullarınızdır hünkârım. Eğer feda etmeyecek olursanız, kızınız yetim, cariyeleriniz gözü yaşlı halayık olur. Meydanları susturmanın artık imkanı kalmamıştır. Kul feda edin ki sönsün ateş." Sultan bütün kederiyle mırıldanırken gözünden yaşlar akıyordu. "Beni mağlup eden sizler değilsiniz, hayır, asla sizler değilsiniz. Hükmü kaderdir bana bunu reva gördü. Şimdi ikinizden de yeminle Kur'an'a el basarak söz istiyorum. Başka baş istenirse kellenizi meydanlarda yuvarlarım. Hanedanıma ve aileme zarar eriştirilmeyecektir. Hele tahtıma göz dikenin gözünü çıkaracağım, biline." "Veli hünkârım, böyle bilindi. Böylece uyulacaktır. O halde varın ve sözünüzü geçirin, yangın söndürülsün. Aksi takdirde dediğimin hilafına bir hareket görür, bir söz daha duyarsam işte buyruğumdur. Hepsinin başını yılan gibi ezmeden bırakmam. Siz taş üstünde taş koymazsanız, ben de omuz üstünde baş koymam." 59. Sual. O da kim? Kafir olup azanı, eski düzen bozanı, haklamak için biz anı, kaynatmışız kazanı, deyip yatağına aldım, hu deyip daldım. Ya hadi asan eyle işimiz, elde kılıç, başta silah dişimiz. Vardık kafese, kafesçide 4 anahtar, ağ kuşlar, reis kuşlar, baba kuşlar. Derken haraç mezat bütün kafesleri açtım, kuşları uçurdum, azat buzat. 4. kule kafesi pek muhkemdi. Kapısını 7 yoldaş çorbacı ile anca aralayabildik. Eli kanlı cümle fetalar, sahibi pençe 4 kaşlı bahadırlar, bir kantar gülle 40 okka zincir sürür pehlivanlar. Açtık kafesi, kuşlar aldı nefesi. 36. ayrımın sonu sayfa 381, devamı 37. ayrımda.